Ayrım 9, Rüzgarın Yüzyılı, Eduardo Galeano, sayfa 98. 1928, Ara Kataka, Garcia Marquez. Yaralı olan saklanan grevcilerin izlenip avlanmasına başlanmıştır. İşçiler yürüyen trenlerin pencerelerinden açılan ateşlerle tavşanmışçasına vuruluyor, istasyonlarda balıkmışçasına toparlanıyorlar. Ara Kataka'da tek bir gecede 120 işçi yakalanıyor. Askerler papazı uyandırıp mezarlık anahtarını alıyorlar. Don gömlek titreyerek durduğu yerden papaz silah seslerinin başlamasına kulak veriyor. Yakınlarda bir yerde küçük bir oğlan çocuğu yatağında avazı çıktığınca ağlamaktadır. Yıllar geçecek ve bu çocuk dünyaya çevresindeki şeylerin adlarını bile anımsamayacak kadar derin bir unutkanlığa gömülmüş bir yörenin gizlerini açıklayacaktır. İşçilerin kent meydanında kurşunlanmalarını açıklayan belgeler ele geçirecektir. Koca ananın insan yaşamlarıyla büyük çiftliklerin ve yağmış ve yağacak tüm yağmurların sahibi olduğunu, güzeller güzeli reme ediyorsun, iki yağmur arasında cennete giderken yolda gökten kopartılmış, aşağıdaki bir kümese düşmekte olan küçük bir meleğin yanından geçtiğini gösteren belgeler. 1928 Bogota Haberler. Basın muz kuşağında geçen son olaylar konusunda haberler yayınlıyor. Resmi kaynaklara göre grevcilerin taşkınlıkları yüzünden toplam 40 büyük çiftlik yakılmış, 35 millik telgraf hattı mahvolmuş, orduya saldırmaya kalkışan 8 işçi ölmüştür. Cumhurbaşkanı grevcileri vatan hainliği ve hırsızlıkla suçluyor.
''Zehirli hançerleriyle ana yurdumuzun şefkatli yüreğini deştiler.'' buyuruyor.
Başkan çıkardığı bir yasayla General Cortes Vargas'ı Ulusal Polis Komutanlığı'na atıyor ve son olaylarda katkısı bulunan başka subayları da terfi ettirip ödüllendiriyor. Genç liberal hukukçu Jorge Eliezer Gayton çarpıcı bir konuşma yaparak resmi raporları yalanlıyor. Kolombiya ordusunu yabancı bir şirketin buyruğuna uyup kıyım yapmakla suçluyor. Toplu kıyımı yöneten Birleşik Meyve Şirketi'nin işçiye parayla değil kuponlarla ödediği ücreti bu kıyımdan sonra daha da azalttığını bildiriyor. Bu genç liberal hukukçu şirketin Kolombiya devletince bağışlanan vergiden muaf tutulmuş toprakları sömürmekte olduğunu da vurguluyor. 1929 Mexico City, Maya. Küba diktatörü Gerardo Machado onun öldürülmesini buyuruyor. Antonio Meya, Meksika'daki yabancı uyruklu öğrencilerden biridir. Oradan oraya koşuşturarak yazılar yayımlamaktadır. Irkçılık ve sömürgeciliğin gizli yüzü konusunda kısıtlı bir okur kitlesine seslenen yazılar. Diktatör onu en tehlikeli düşmanı olarak görmekle yanılmamaktadır. Ateşli konuşmalarıyla Havanalı öğrencileri sarstığından bu yana Meya mimlenmiş bir adamdır. Meya ülkeyi yöneten diktatörlüğü lanetleyip Havana Üniversitesi'nin zavallılığını alaya almış, bu kurumu sömürge manastırlarının düşünce yapısına sahip bir profesyoneller fabrikasına benzetmişti. Bir gece Meya arkadaşı Tina Modotti ile kol kola dolaşırken canilerin kurşunlarıyla vuruluyor. Tina çığlık atıyor ama ağlamıyor. Gözyaşları ancak gün ağarırken eve döndüğünde Meya'nın karyola altında bekleyen boş papuçlarını gördüğü zaman boşanıyor. Daha birkaç saat öncesine değin bu kadın öylesine mutluydu ki kendi kendisini kıskanıyordu. 1929 Mexico City, Tina Modotti. Küba hükümetinin bu işte hiçbir ilgisi yok diye diretiyor sağcı gazeteler. Moskovacı Bolşevik çıfıtlar ne derse desin, Meya bir aşk cinayetine kurban gitmiştir. Basının açıklamasına göre ahlak durumu kuşkulu bir kadın olan Tina Modotti trajedi karşısında çok soğukkanlı davranmış ve sonradan polise verdiği ifadelerde kuşku çekici çelişkilere düşmüştür. İtalyan bir fotoğrafçı olan Tina Modotti, Meksika'da bulunduğu şu birkaç yılda derin kökler salmıştır. Fotoğrafları gündelik yaşam kesitlerinde ve elleriyle çalışan insanlarda bir haşmet bulup gözler önüne sermektedir. Gel gelelim Tina özgürlükten suçludur. Yalnız başına yaşarken Sacco ile Vanzetti ve Sandino için gösteri yapan bir kalabalıkta Meya'ya rastlamış ve herhangi bir resmiyete gerek görmeden kopmamacasına bağlanmıştı. Daha önceleri Tina Hollywood'da sinema oyunculuğu, modellik yapmış, ressamların sevgilisi olmuştu. Gören her erkeğin elini ayağını titreten bir kadın. Uzun lafın kısası bir orospu. Üstelik bir yabancı ve de komünist. Polis onun bağışlanmaz güzelliğini anadan doğuma gösteren fotoğraflar dağıtıyor ve onu Meksika'dan kovmak için işlemler başlatıyor. 1929 Mexico City, Frida. Engizisyoncuların karşısında Tina Modotti yalnız değil. Yanında birer koluna girmiş olarak Diego Rivera ve Frida Kahlo var. O iri kıyım ressam Buda ile ufak tefek Frida'sı. Rivera gibi ressam ve Tina'nın en yakın arkadaşı olan Frida, gizemli bir uzak doğu prensesine benzemekle birlikte Jalisco'lu mariachiler gibi tekila içip sövmesini bilir. Frida Kahlo gülünce çılgınlar gibi güler. Sonsuz sancılara yazgılandığı günden bu yana harika yağlı boya tablolar yapmaktadır. Gerçi çocukluğunda annesiyle babası ona sazdan kanatlar taktıkları zamanda acı çekmemiş değildi. Ama bu aralıksız sakat edici sancılar geçirdiği kazadan sonra başladı. Parçalanan bir tramvaydan uçan bir parçanın bedenine mızrak gibi saplanıp kemiklerini dağıtmasından sonra. Frida Kahlo şimdi insan biçiminde varlığını sürdüren sancıdır. Kaç kez boşuna ameliyat edildi. Kendi portrelerini ona biçilen yaşama adadığı bu umarsız övgüleri çizmeye de hastane yatağında başladı zaten. 1929 Capela, Lampião. Kuzeydoğu Brezilya'nın en ünlü eşkıya çetesi Capela'ya saldırıyor. Çete reisi hiç gülümsemeyen Lampião fidye olarak akla yakın bir para istiyor. Sonra kuraklık mevsiminde olduğumuz için de indirime gidiyor. Kasaba büyükleri parayı toplarken Lampião sokakları geziyor. Tüm kasaba halkı onun peşine düşüyor. İşlediği korkunç cinayetler Lampião'ya yaygın bir hayranlık kazandırmıştır. Lampião, bu tek gözlü kral, açıklıkların lordu, güneşte parıldıyor. Işıltılı altın telden gözlüğü ona bir dalgın profesör görünümü kazandırmakta. Parlak hançeri kılıç kadar uzun, her parmağında bir elmas yüzük ışıklar saçıyor ve alnındaki çatkıya kağıt İngiliz liraları dikili. Lampião bir ara bir Janet Gaynor filmi oynatmakta olan kasaba sinemasına giriyor. O akşam yemeğini de kasaba otelinde yiyor. Her yemeğin tadına önce Lampião'nun yanında oturan kasaba telgraf memuru bakıyor. Sonra Lampião, Ellen G. White'ın İsa'nın Yaşamı kitabını okurken birkaç kadeh içki yuvarlıyor. Günü bir kerhanede noktalıyor. Kadınların en tombulunu seçiyor. Enedina adında biri. Lampião bütün geceyi onunla geçiriyor. Tan atarken Enedina ünlü bir kadındır. Erkekler yıllarca kapısında kuyruk oluşturacaklardır. 1929 Atlantic City, Cinayet Tröstü. Birleşik Devletler'deki örgütlü suç dünyası ilk ulusal kongresini President Hotel'da topluyor. Toplantıya başlıca büyük kentlerin her birinde etkin olan çetelerin temsilcileri katılıyor. Zeytin dalı beyaz bayrak toplantıda rakip çetelerin birbirini öldürmekten vazgeçmeleri karara bağlanıyor ve genel af ilan ediliyor. Suç endüstrisinin kurmayları barışı sağlama bağlamak için petrol endüstrisinin örneğini uyguluyorlar. Standard Oil ile Shell'in daha yeni yapmış oldukları gibi güçlü gangsterler de pazarları paylaşıp fiyatları kararlaştırarak ufak ve orta çaptaki çeteleri aradan çıkarmak üzere anlaşıyorlar. Şu son yıllarda suç empresaryoları etkinliklerini çeşitlendirip yöntemlerini çağdaşlaştırmışlardır. Şimdi yalnızca cinayet, haraç, kadın pazarlamak ve kaçakçılıkla uğraşmakla kalmıyorlar. İçki fabrikası, otel, kumarhane, banka, süpermarket edinip işletiyorlar. Makineli tüfeklerle hesap makinelerinin en son modellerini kullanıyorlar. Kaynak israfını önleyip kazancın sürekli artmasını sağlayan teknisyen kadrolarını mühendisler, iktisatçılar ve reklam uzmanları yönlendiriyor. Ortamın en karlı şirketinin yönetim kurulunun başkanı Al Capone'dur. Al yılda 100 milyon dolar kazanıyor. 1929 Chicago, Al Capone. Northwestern Üniversitesi'nin spor alanında 10 bin öğrenci tempo tutarak Al Capone'un adını çağırıyor. Gençliğin gözdesi Capone kalabalığa iki eliyle birden selam veriyor. Yanında 12 koruması, kapıda zırhlı bir Cadillac onu beklemekte. Capone yakasına gül, kravatına elmas iğne takmış ama gömleğinin altında çelik yelek var. Yüreği de bir 45'liğin yakınında çarpıyor. Al Capone tapınılan bir puttur. Cenazecilere, çiçekçilere, küçük deliklere, gizli yama vuran terzilere hiç kimse onun kadar iş sağlamıyor. Sonra Capone polislere, yargıçlara, hukukçularla, belediye başkanlarına da cömert maaşlar ödemekte. Örnek bir aile reisi olan bu gangster, kadınlarda kısa etekle boyadan nefret ediyor. Kadının yerinin mutfak olduğu inancında. Ateşli bir yurtsever olarak çalışma masasının üstünde George Washington'la Abraham Lincoln'un resimlerini bulunduruyor. Sözü geçer bir profesyonel olarak da grev kırmak, işçi dövmek ve baş kaldıranları öbür dünyaya yollamak konusunda en iyi hizmeti o veriyor. Hele kızıl tehlike karşısında her an uyanık duruyor. Al Capone, komünist tehlikeye karşı savunma çağrısında bulunuyor.
Bolşevizm gelmiş kapımızı çalmaktadır. Onu içeri almamalıyız. Birliğimizi korumalı, bu tehlikeye karşı kendimizi bütün azmimizle savunmalıyız. Amerika güvenlikli, bozulmamış bir yer olarak kalmalıdır. İşçileri kızıl basınla, kızıl fesattan esirgeyerek zihinlerinin sağlıklı kalmasına dikkat etmeliyiz.
1929 New York, coşkudan uçmak. Milyonlar Bruce Barton'ın cenneti Wall Street'te bulan The Man Nobody Knows, kimsenin bilmediği adam kitabını okuyor. Yazara bakarsanız çağdaş iş dünyasını Nazaretli İsa kurmuştur. Meğer İsa promosyon dehası olan ve aynen kendine benzer 12 satış elemanı ile birlikte çalışan piyasalar fatihi bir girişimci iş adamıymış. Dindarlığa yaklaşan bir imanla kapitalizm kendi ölmezliğine inanıyor. Kendini Tanrı'nın seçme kullarından biri olarak görmeyen hangi Kuzey Amerikalı var? Borsa herkesin oynadığı ve kimsenin kaybetmediği bir kumarhanedir. Onları Tanrı zengin yapmıştır. Girişimci iş adamı Henry Ford, keşke uyumak zorunda olmasaydım da daha çok para kazansaydım demektedir. Otomobil yapımcısı Henry Ford'un kapitalist manifestosundan.
Bolşevizm başarılı olamadı. Çünkü hem doğaya hem de ahlaka aykırıydı. Bizim düzenimiz ayaktadır. Bütün insanların eşit olduğunda direnmekten daha büyük gülünçlük olamaz ve insanlığa bundan daha büyük kötülük yapılamaz. Para hizmetin karşılığında doğal olarak gelir. Para sahibi olmak da mutlak surette şarttır. Ama şunu unutmamalıyız ki paranın amacı rahata kavuşma değil, daha çok hizmet vermedir. Benim düşünceme göre en iğrenç şey çalışmadan yaşamaktır. Yan gelip yatmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Uygarlıkta boş gezenin yeri olamaz. Yaptığımız ilk reklamda otomobilin kamu yararına kullanılacağını göstermiş ve şöyle demiştik. Vakit nakittir diyen eski atasözünün sık sık dile getirildiğini duyuyoruz. Oysa bunun doğruluğuna inanıyorlarmış gibi davranan iş ve meslek adamlarının sayısı ne kadar az.
1929 New York, bunalım. Spekülasyon üretimden, üretim de tüketimden hızlı gelişiyor. Her şey baş döndürücü bir hızla büyüyor, büyüyor ve sonunda ansızın tek bir günde New York borsasının çökmesiyle yılların kar birikimi kül oluyor. En gözde senetler birer kağıt parçasına dönüşüyor. Balık sarmaya bile yaramayacak kadar değersiz. Borsa verilerinin yanı sıra fiyat ve maaşlar baş aşağı gidince bini aşkın iş adamı da pencereden aşağı atlıyor. Fabrikalar, bankalar kapanıyor. İşsiz kalmış işçiler ellerini çöp bidonlarında yaktıkları ateşlerde ısıtıyor. Midelerini yatıştırmak için de ciklet çiğniyorlar. En büyük kuruluşlar çöküyor. Al Capone'un işleri bile bozuluyor. 1930 La Paz, Galler Prensi'nin vahşiler arasında yaşadığı dokunaklı bir olay. New York borsası birçok hükümeti de uçurumun dibine çekiyor. Uluslararası fiyatların erimesiyle birlikte Latin Amerika'nın sivil başkanları da kartalın kanadından kopartılmış birer tüy gibi teker teker düşüyor ve yeni diktatörlükler doğuyor. Açları daha da aç kılmak için. Bolivya'da teneke fiyatlarının düşmesi Başkan Hernando Solis'i de düşürüp yerine teneke kralı Patino'dan maaş alan bir generali çıkarıyor. Halkın bir bölümü ayaklanıp askerlere katılarak başkanlık sarayına saldırıyor ve sarayı yağmalamak için izin alıyor. Denetimden çıkan halk eşyalarla halıları, tabloları, her şeyi alıp götürüyor. Banyo küvetleriyle klozetlere, borulara kadar her şeyi söküp taşıyorlar. Tam o sırada Galler Prensi Bolivya'yı ziyaret edecektir. Ahali hayallerde yaşayan türden bir prens beklemektedir. Beyaz küheylana bitmiş, belinde kılıç, sarı saçları rüzgarda uçuşmuş. Trenden yorgunluktan bitkin durumda inen silindir şapkalı bastonlu bay onları düş kırıklığına uğratıyor. O gece yeni başkan prense soyulup soğana dönmüş sarayda bir şölen veriyor. Sıra tatlıya ve yapılacak konuşmalara geldiği zaman prens hazretleri çevirmeninin kulağına heyecanlı sözcükler fısıldıyor. Çevirmen bunları hassas subayına, hassas subayı da başkana iletiyor. Başkan sararıyor. Prensin ayağı sıkıntılı sıkıntılı yere vurmaktadır. Prensin isteği emir sayılır sayılmasına da bu sarayda bunun hiç yolu yoktur. Mümkünsüz. Başkan hiç duraksamadan Dışişleri Bakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı'nın başkanlığında bir komisyon atıyor. Silindir şapkaları ve sorguçlarıyla göz dolduran alay prensin yanı sıra vakarlı gene de hızlı adımlarla neredeyse sekerek Plaza de Armas meydanını geçiyorlar. Köşeye gelince hepsi birden Paris Otel'e giriyorlar. Dışişleri Bakanı Bay diyen kapıyı açarak İngiltere İmparatorluğu tacının veliaht prensine yolu gösteriyor. 1930 Buenos Aires, Irigoyen. Dünyada bunalım Arjantin Cumhurbaşkanı Hipólito Yrigoyen'i de sarsıyor. Et ve buğday fiyatlarının çökmesi yüzünden uçurumun eşiğine getiriyor. Suskun ve yalnız başka bir çağın, başka bir dünyanın inatçı, yaşlı bir kalıntısı olan Yrigoyen hala telefon kullanmayı reddediyor. Hiç sinemaya gitmiş değil. Otomobillere güvenmiyor, uçaklara da inanmıyor. İnsanları sırf çene çalarak kazanmıştır o, ufak ufak hiç nutuk çekmeden. Ama şimdi daha dün arabasının atlarını çözüp onu ellerinden tutan insanlar şimdi ona hakaret ediyorlar. Eşyalarını resmen sokağa attılar. Onu düşüren ordu darbesi Jockey Kulübü ile Circulo de Armas'ta pişirilip kotarıldı. Aniden patlak veren bunalımın ateşinde. Eklemleri romatizmadan gıcırdayan bu yaşlı hastalıklı devlet başkanı aslında kendi yazgısına kendisi mühür vurmuştu. Arjantin petrolünü Standard Oil ve Shell şirketlerine bırakmayı reddettiği zaman, daha da kötüsü düşük fiyat felaketini hafifletebilmek için Sovyetler Birliği ile iş yapmak istiyordu. Şair Leopoldo Lugones bir kez daha kılıcın çekilme saati geldi dünyanın iyiliği için diye yazarak Arjantin'deki askeri dönemi başlatıyor. Darbenin en civcivli anında Juan Domingo Perón adlı genç bir yüzbaşı ateşli bir darbe yandaşının "Bin yaşa anavatan, bin yaşasın devrim" diye bağırarak saraydan çıkıp var hızıyla koştuğunu görüyor. Bu ateşli kişinin kolunun altında bohçalanmış bir Arjantin bayrağı vardır. Bayrağın içinde de çalıntı bir yazı makinesi. 1930 Paris, gazeteci Ortiz Echagüe, düşük et fiyatlarını yorumluyor. Buenos Aires'ten ne zaman dönsem Paris'teki Arjantinliler bana sığırlar ne alemde diye soruyorlar. Arjantin ineğinin önemini kavramak için Paris'e gelmek gerek. Dün gece El Garon'da genç Arjantinlilerin zorlu yaşam çıraklığının tadını tattıkları Bin Montmartre kabaresi, yan masadaki birkaç genç ufak saatlerin getirdiği o sendi bendilikle bana sordular. "Ey ahbap, memleketteki sığırların durumu nasıl?" "Resmen çöküntüde" diye yanıtladım. "Bellerini doğrultamıyorlar mı yani?" "Durumları hiç umutlu değil." "Sende hiç sığır yok mu?" Ceplerimi yoklayarak "Yok" dedim. "Ne kadar şanslı olduğundan haberin yok dostum." Tam o sırada üç konçertina nostaljiyle hıçkırmaya başlayarak konuşmamızı kesti. "Sığırlar ne alemde?" Bu soruyu şef garsonlar soruyor bana. Çalgıcılar, çiçekçi kızlarla garson kızlar, uçuk benizli balerinler, sırma şeritli kapıcılar, titiz uşaklar ve de en çok yüzü boyalı kadınlar soruyor. O gözlerinin altı torbalanmış, kansızlık çeken, içler acısı kadınlar. 1930 Avellaneda, Sığır, Kılıç ve Haç. Arjantin'de güç ve yetkinin kutsal üçlüsünü oluşturmaktadır. Muhafazakar partinin zorbaları kilise sunaklarının bekçisidir. Buenos Aires'in orta göbeğinde elleri beyaz eldivenli tetikçiler yaptıkları soygunlarda yasa ve kararnameleri makineli gibi kullanıyorlar. Çifte defter tutup çifte ahlak standardı kullanmakta uzman olan bu bayların hırsızlık yaparken maymuncuk kullanmalarına gerek yok. Üniversitelerde boş yere doktora yapmamış onlar, ülkenin para kasalarını hangi gizli şifrelerin açacağını harfi harfine biliyorlar. Irmağın karşı yakasındaki Avellaneda'da ise muhafazakar parti siyaset ve iş yaşamını yürütürken namusuyla silah kullanıyor. Senatör Alberto Borsello oradaki tahtından can alıp can vermektedir. Dışlanmışlar Don Alberto'dan ufak bir bağış, bir baba öğüdü ya da bir dost kucaklaşması koparabilmek için kuyruğa giriyorlar. Senatörün erkek kardeşi tek kol Enrique işlerin genel ev bölümünü yönetiyor. Don Alberto ise piyangolardan ve toplumsal barıştan sorumludur. Sigarasını ağızlıkla içiyor, dünyaya şiş göz kapaklarının altından bakıyor. Hem paları grev kırıyor, kitaplık yakıyor, matbaa yıkıyor ve sendikacılarla Yahudilerin ve kargaşaya böylesi uygun bir kriz ortamında söz dinleyip ödeme yapmayı unutan herkesin kısa yoldan gereğine bakıyorlar. Daha sonra iyiliksever Don Alberto yetimler için 100 peso bağış yapacaktır. 9. ayrımın sonu. Sayfa 107.